Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2021 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak derginin Habibullah'ın izinde bölümünde yer alan Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Önce Tevbe, Sonra Salih Çevre başlıklı yazıyı sunacağız. Allah Teala mükerrem bir varlık olarak yarattığı Adem neslinin önce fert fert yüce zatına ve gönderdiği elçilere ve onlara indirilen ilahi beyanlara inanmalarını, sonra da ilahi ölçüler içinde huzurlu ve hayırlı bir hayat yaşamasını murad eder. Huzurla, hayırla yaşayan fertler bir araya gelince de huzurlu ve hayırlı bir toplum oluşur. Bir diğer ifadeyle huzurlu ve hayırlı bir toplum ancak ilahi ölçüler yaşanarak kurulabilir. İnsan yaratılışından itibaren hem cinsleriyle bir ülfet ve beraberlik ihtiyacındadır. Kelime olarak da insan kelimesi üns, ünsiyet köküyle irtibattadır. Yani insan hem çevresiyle devamlı bir ilgi içinde yaşamak arzusundadır, hem de bulunduğu çevrenin müsbet ve menfi tesirlerine açık bulunmaktadır. İnsanın ilk çevresi doğup büyüdüğü aile ortamında başlar. Sonra eğitim ortamı, sonra iş çevresi, komşuları ve sosyal kültürel çevreleri olarak devam eder. İnsan fıtratındaki bu gerçeği yüce dinimiz hep hayra, güzelliğe doğru yönlendirir. Ayet-i kerimede iyilik ve takvada yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın buyurulur. Tıpkı insana fücur ve takvanın ilham edilmesi, insan toplulukları da ya hayır ve takva üzere oluşur veya her türlü kötülük, ifsat ve inkar üzere adeta sistemleşir. Toplumların bir inkar, ifsat ve şer topluluğu haline geldiği tarihi süreçte onları önce yüce yaratıcıyı tanıyıp iman etmeye, sonra da hayırlı bir toplum olmaya davet etmek üzere tarih boyunca hak elçileri, peygamberler gönderilmiştir. Hatemün Nebiyyin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilk tebliğinden itibaren inanç esasları, ibadet nizamı, toplum sistemi tamamen kendisine has bir İslam toplumu inşa etmiştir ki bu milleti İslam veya ümmeti Muhammed'dir. Bu ümmetin ana vasfı ferdiyetçilik değil, birbirine manevi bağlarla bağlı, her biri bir diğerinin cüz'ü olan bir vücut bütünlüğüdür. Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, öncelikle ibadetlerin cemaatle yapılmasını emretmiştir. Sonra da her müminin bulunduğu toplumda yalnız kalmamasını tavsiye etmişler, mübarek kelamlarında, bir köyde veya kırda üç kişi olup da cemaatle namaz kılmıyorlarsa, onlara şeytan musallat olur. Cemaate dikkat edin, çünkü kurt yalnız olan koyunu yer buyurmuşlardır. Diğer bir kelam-ı nebevide ise size bir ve beraber olmayı, ayrılıktan sakınmayı tavsiye ediyorum. Çünkü şeytan yalnız olanla beraber, iki kişidense uzaktır. Cennetin ta ortasında olmak isteyen kimse İslam toplumundan ayrılmasın. Dünyayı tek merkezden istedikleri gibi yönetmek isteyen global güçler, özellikle de İslam toplumlarını bölüp parçalamak için ne yazık ki o toplumların en sıhhatli yapıları olan sivil kuruluşlarını hedefe almış bulunmaktadırlar. Bu sivil kuruluşlar ya ellerindeki imkanları diğer kardeşleriyle paylaşmak veya Allah'ın emrettiği şekilde iyilik ve takvada yardımlaşarak insanlığın huzur ve saadeti için çıkarılmış öncü toplum, hayırlı ümmeti inşa gayretindedirler. Kur'an'ın mümin insan için belirlediği hayat programı, salih amellerle dolu bir hayat yaşamak ve hep salihler topluluğu içinde bulunmaktır. Bu hedef için hem niyetleri diri tutup, Rabbim bana anne ve babama verdiğin nimetine şükretmemi, hoşnut olacağın salih amelde bulunmamı ilham et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat diyerek dua etmeli, hem de iman edip de salih ameller işleyenler var ya, biz onları mutlaka salihler, iyiler arasına sokacağız. İlahi müjdesine tam bir imanla ciddi bir şekilde gayret etmelidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yalnızlık kötü arkadaştan daha hayırlıdır. Salih bir arkadaşsa yalnızlıktan daha iyidir buyuruyor. Her işimizde örnek almamız gereken Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem veciz bir şekilde anlattığı 99 kişiyi öldüren adamın hikayesi, içinde yaşanılan toplumun insanın şahsiyetine, hal ve davranışlarına ne kadar büyük tesirleri olduğunu göstermesi bakımından câlibi dikkattir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Vaktiyle 99 kişiyi öldürmüş bir adam vardı. Bu zat yeryüzünde en büyük alimin kim olduğunu soruşturdu. Ona bir rahibi gösterdiler. Bu adam rahibe giderek 99 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu diye sordu. Rahip, hayır kabul olmaz deyince onu da öldürdü. Böylece öldürdüğü adamların sayısını 100'e tamamladı. Sonra yine yeryüzünde en büyük alimin kim olduğunu soruşturdu. Ona salih bir alimi tavsiye ettiler. Onun yanına giderek 100 kişiyi öldürdüğünü söyledi ve tövbesinin kabul olup olmayacağını sordu. Alim, elbette kabul olur. İnsanla tövbe arasına kim girebilir ki? Sen falan yere git. Orada Allah Teala'ya ibadet eden insanlar var. Sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Sakın memleketine dönme. Zira orası fena bir yerdir, dedi. Adam denilen yere gitmek üzere yola çıktı. Yarı yola varınca eceli yetti. Rahmet melekleriyle azap melekleri o adamı kimin alıp götüreceği konusunda tartışmaya başladılar. Rahmet melekleri, o adam tövbe ederek ve kalbiyle Allah'a yönelerek yola düştü dediler. Azap melekleri ise, o adam hayatında hiç iyilik yapmadı ki dediler. Bu sırada insan kılığına girmiş bir melek çıka geldi. Melekler onu aralarında hakem tayin ettiler. Hakem olan melek, geldiği yerle gittiği yeri ölçün, hangisine daha yakınsa adam o tarafa aittir, dedi. Melekler iki mesafeyi de ölçtüler. Gitmek istediği yerin daha yakın olduğunu gördüler. Bunun üzerine onu rahmet melekleri alıp götürdü. Şu halde iyiye, doğruya ve güzele ulaşmak isteyen birinin ilk olarak samimi bir şekilde tevbe etmesi ve içinde yaşadığı kötü çevreyi mutlaka terk etmesi gerekir. Güzel, temiz ve mutlu bir hayatı kucaklayıp ömür boyu bahtiyar yaşamanın ikinci şartı ise o gerçek alimin tavsiye ettiği gibi iyi kimselerle bir arada olmak, onlarla düşüp kalkmak, Allah'a giden yolda onlarla birlikte yürümektir. Ben Kur'an'ın bendesi, Hazreti Muhammed'in ayağının tozuyum diyerek yolunu anlatan Hazreti Mevlana, salih insanlarla dost ol. Çünkü kervan ne kadar kalabalık olursa yol kesenin beli o kadar kırılır buyurur. Lokman Hakim de oğluna, yavrum, alim ve arif kimselerle beraber ol. Onların sohbetinden, cemaatten ayrılmamaya çalış. Zira Allah Teala yağmurla toprağı canlandırdığı gibi hikmet nuruyla kalpleri canlandırır diye tavsiyede bulunur. Günümüzde mensuplarını tarih boyunca takvaya, hayırlı hizmetlere, infaka yönlendiren kadim cemaatler, hizmet grupları ne yazık ki menfi propagandaların hedefi haline getiriliyor. Diğer taraftan günah ve düşmanlığın sözcüsü sanal topluluklarınsa önü açılıyor. Müminler her şeye rağmen her nefesin bir sorumluluk manasına geldiği, hayırlı ümmetin bir ferdi olduğu şuuruyla hem ferden salih bir insan olmak hem de salihler topluluğunu inşada maddi ve manevi fedakarlık isaretmek durumundadır. canımız aşkla kurban edelim, Esselatu ve selam diyelim. Değerli dinleyenlerimiz, Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Önce Tevbe, Sonra Salih Çevre başlıklı yazıyı aktardık. Bir başka yazıyla devam edeceğiz Sesi Dergi'ye. Şimdi de Doçent Doktor Murat Kaya imzalı Camilerin İmarı başlıklı yazıyı paylaşacağız. Namaz, imandan sonraki en büyük ahlaki ve sosyal esastır. Onun üzerine çok büyük bir cemiyet yapısı inşa edilir. Bu büyük binanın orta direği ferdi namazlarla hazırlanıp düzeltilir ve cemaatle birlikte dikilir. Sonra da binanın kalan kısımları tamamlanır. Bu sebeple Kur'an'da namazı ikame edin, yani dosdoğru kılın ve devam ettirin, namazları muhafaza edin diye emredilir. Namazı ikame edin demek, namazı kılın demekten daha fazla bir mana ifade eder. En azından doğru dürüst, yani tadil-i erkanla huşu ve hudu içinde güzelce kılın ve hatta kıldırın demektir. Bunun için namazda tadil-i erkan vacip olduğu gibi bilhassa namaz için emri bil maruf ve nehyi anil münkerde bulunmak, namazın gerektirdiği şeyleri tamamlamak üzere çalışmak da dinin emirlerindendir. Anne babanın evladına namaz terbiyesi vermesi, Müslümanların din kardeşlerine namazı tavsiye edip hatırlatması, idarecilerin namaz önündeki engelleri kaldırıp en güzel şekilde ifa edebilmesi için gerekli sebepleri hazırlayarak halkı namaza teşviki, cuma ve cemaate ihtimam gösterip bunları devam ettirmesi, namazın ikamesi için yapılan gayretler cümlesindendir. İkame kelimesi kaldırılıp dikmek, düzeltip doğrultmak, revaç verip devam ettirmek ve büyük bir ihtimamla yapmak manalarına gelir. Bu anlamları namaz için düşündüğümüzde öncelikle namaz dinin direğidir hadisi şerifi akla gelir. Bu hadiste din yüksek bir binaya, namaz da onun ana direğine benzetiliyor. İman da bu binanın temelidir. İslam yüksek ve büyük bir bina olduğuna göre namaz da ancak cemaatle kaldırılabilecek büyük bir direktir. Onlar ki gayba iman edip namazı dosdoğru kılarlar gibi pek çok ayette bu direk güzelce dikilip doğrultularak o yüksek din binasının inşa ve muhafaza edilmesi ve devamının sağlanması emredilir. Bir de bu binanın diğer ayet ve hadislerde açıklanan başka rükunları, tezyinatı ve güzelleştirici unsurları vardır. Gerçekten din gayet büyük ve kutsi bir binadır ve bu binanın malzemesi, şekli ve planı, yani şeriat bizzat Allah tarafından yapılıp ortaya konmuştur. Bu plana uygun olarak inşası, kurulup meydana gelmesi ve içinde saadetle yaşanması da insanlara aittir. Temsilen diyebiliriz ki bu binanın mimarı Allah Teala, baş kalfası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, amelesi de ümmettir. Bu binanın temeli kalplerin derinliklerinde atılacak ve ağızlardan taşacak, direği ferdi namazlarla hazırlanıp tesviye edilecek ve cemaatle meydanı şuhuda dikilecek, sonra üzerine diğer kısımları inşa edilecektir. Ancak şunu unutmayalım ki bu bina camit ve donuk bir yapı değil, son derece canlı ve hareketlidir. İlk Müslümanlar tarafından bir kere yapıldıktan sonra arkadan gelenler hazır bir şekilde onun içine girip oturacak değillerdir. O canlı bir bünye gibi her gün yapılıp işletilecek, her gün geliştirilip inkişaf ettirilecektir. Bu bina ve direk teşbihi bize İslam'ın toplum yapısını ve bu yapıda namazın yerinin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Gerçekten cemaatle namaz İslam cemiyetinin direğidir ve bütün İslami unsurların üzerine bina edildiği bir esastır. dosdoğru, içi dışı temiz ve muntazam bir şekilde namaz kılmak, imanın nemalanıp bütün vücuttan fışkırmasını, hayatın muntazam ve müstakim bir şekilde akmasını sağlar. Bu ulvi vazifenin gerçekleşeceği yer de Allah'ın evleri diye yüceltilen camilerdir. Allah Teala müminlerden evini imar etmelerini ister. Caminin imarı iki manaya gelir. Biri binasını yapıp yenilemek, diğeri de ziyaret edip içinde bulunmak ve ibadet etmektir. Nitekim Beyt-i Şerif'i hususi bir şekilde ziyaret etmeye, umre, camilere çok gidip içlerinde çok duran kimselere de ummar-ı mesacit denilir. Camilerin manevi imarı maddi imarından daha mühimdir. Zira dünya insanla şendir denilmiştir. İnsanların gelip gitmediği yerler kısa sürede yıpranıp harap olmaya mahkumdur. Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin camilere gitmeyi itiyat haline getirdiğini görürseniz onun imanlı olduğuna şahitlik edin. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namaza devam eden, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler mamur eder. İşte bunların muvaffak olmaları umudur. Müslüman bir kimse namaz ve zikir için camileri vatan edindiği zaman, Allah Teala onun bu halinden dolayı tıpkı gurbette yakını olan bir ailenin onun dönmesiyle duydukları sevinç gibi sevinir, yani bundan razı olur. Allah Azze ve Celle camileri eve edinen kimselere emniyet vermeyi ve kıyamet günü sırattan geçirmeyi garanti etmiştir. Ebu Derda radıyallahu anh oğluna şöyle demiştir. Yavrucuğum, cami evin olsun. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu işittim. Camiler muttakilerin evidir. Cami kimin evi olursa Allah ona rahatlık, rahmet ve sırattan geçip cennete kavuşmayı garanti eder. Bir kutsi hadiste Allah Teala şöyle buyurmuştur. Yeryüzü halkının azabı hak ettiği zamanlar olur. Ancak evlerimi imar edenlere, ummaru buyuti, benim için birbirlerini sevenlere ve seherlerde istiğfar edenlere bakınca onları cezalandırmaktan vazgeçerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'ın evlerini imar edenler, işte onlar ehlullah'tır. Allah ehli olan kimselerdir. Her kim mescide ülfet ederse Allah Teala da ona ülfet eder. Bunun yanında mescitlerin maddi imarı da gereklidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her kim Allah Teala'nın rızasını kastederek büyük küçük bir mescit bina ederse Allah Teala da ona cennette onun gibi bir ev bina eder. Demek ki camilerin mamuriyeti bu iki yönü birleştirmekle olur. Birisi binası, tamiratı, temizliği, tefrişatı, aydınlatılması ve bunların devam ettirilmesi, diğeri de içinde Allah için ibadet, zikir, ilim tedrisi gibi amellerin devam ettirilmesidir. Doçent Doktor Murat Kaya imzalı Camilerin İmarı başlıklı yazıyı aktardık ve son olarak izi çok sonra fark edilecek başlıklı Samet Güleç imzalı yazıyı aktaracağız. Ölüm bir şan nişanıdır. Ölüm bir rütbedir. Uyarıcının getirdiği ölüm bir bağıştır, bir eriştir, bir şehadettir. Ölüm tabiliği aşmıştır. Yeni bir hayatın ilk ucu olmuştur. Yeni hayatın, geleceğin hayatının gelişi olmuştur. Sözleriyle ölümü gönüllere böyle nakşeden Türk edebiyatının yapı taşlarından olan diriliş şairi, mütefekkir Üstad Sezai Karakoç, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz hadisi şerifince güzel bir hayat sürmüş ve o şekilde emaneti sahibine teslim etmiştir. Daha dünyadayken dünyadan çıkmak gerek, ölmeden önce ölmek gerek, ölümle gelen gelmeden ölümün bütün şartlarıyla varoluşu kucaklar ve sararsan, ölüme en yaklaştığın yerde özdeyişin gözden inci gibi yaşlarla aktığını görür ve gönlünün doğusundan sevgi güneşinin yükseldiğini fark edersin der Üstad Sezai Karakoç. Gönlündeki engin sevgi güneşinin yükseldiğini gören ve ölmeden önce ölümün soğuk yüzünü sevgiliye kavuşma duygusuyla ısıtan üstadın kendi deyimiyle 88 yıllık dünya sürgünü sona ermiş ve 16 Kasım 2021 tarihinde vuslata ulaşmıştır. Ömrünü genç gönüllerin dirilişine adayan Üstad Sezai Karakoç, mensup olduğu medeniyetin gerektirdiği mesuliyeti hakkıyla ifa ederek diriliş neslinin yolunu inşa etmiştir. Nitekim sinesinde taşıdığı nesil endişesini aslında ölü olduğu halde kendini diri sananlar vardır. Yüreklerinde ilahi sözün ateşini ve aydınlığını duymayan kişiler ölüdürler. Asıl ölüler, mezardaki ölüler değil, bu ölülerdir diyerek getirmiştir. İslam'ın dirilişinin, insanlığın dirilişiyle olacağı şuurunu hiç kaybetmeden, diriliş neslinin amentüsünü yazarak var olma savaşını hayatı boyunca sürdürmüş, ruhun dirilişini kıyamet aşısıyla sağlamış, ölüm öldürülebilir ama hiç diriliş öldürülebilir mi sözüyle, diriliş gerçeğine aktarmıştır. Müslüman bir kişinin hassas bir gönle sahip olması gerektiğini vurgulamış ve serlevha niteliği taşıyan şu sözleri kalplerimize emanet etmiştir. Müslüman derinleş, eşyaya olduğu kadar insana ve toplumlara doğru da derinleş. Müslüman şuurlaş, çileleş ve şuurlaş. Müslüman birleş, bir tek el, bir tek gövde ol, bir tek şuur ör. Müslüman, İslam'ı öyle sağ ve diri, canlı yaşa ki seni öldürmeye gelen sende hayat bulsun. Kutlu bir davaya gönül vermiş, ömrünü bu minval üzere sürmüş ve ardında nice dirilmiş gönül bırakmış olan üstad, gayet mütevazı bir duruşla Allah'a inanıyorum. Ben bir diriliş işçisiyim. Allah kentinin işçisiyim. Allah'ın övdüğü, beğendiği İslam toplumunu ören, toplumunun örülen duvarında en küçük bir kum tanesi olmaktan öte övüncüm olamaz demiştir. O, Allah'a ve Resulüne öylesine bağlıydı ki, insanlığın yitik cennetinin sünnet-i seniyyede olduğunu ifade ederdi. Vahiy nişanı, peygamber izi, işte insanın getirdiği cennet işaretleri, kalbi diri tutan öz ve işaretler. Peygamber hayatı baştan aşağı bir medeniyettir, hakikat medeniyettir. Hakikat medeniyetini bir ağaca benzetirsek, o ağacın çekirdeği gibidir peygamber hayatı. Medeniyet bu hayatın açılımından ibarettir. Büyük Doğu, Hisar, Akpınar, Dernek, Düşünen Adam gibi dergilerde makaleleri yayınlanan Karakoç, Türk Edebiyatı'nın önemli yayınlarından biri olan Diriliş Dergisi'ni gazeteye dönüştürmüştür. İnsanlığın Dirilişi adlı kitabından dolayı yargılanan Sezai Karakoç, 1990-1997 yılları arasında kurmuş olduğu Diriliş Partisi'nin genel başkanlığını da yapmıştır. İnsan vardır, geçtiği yere düşünce izi bırakır. Alınlarda derin düşünce izleri bırakır gider. Çok sonra fark edilir bıraktığı iz diyen ve nice gönüllerde nadide izler bırakarak göçen Karakoç'a Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor, mekanının cennet, makamının âli olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Samet Güleç'in kaleme aldığı İzi Çok Sonra Fark Edilecek başlıklı yazıyı paylaştık. Altınoluk Dergisi'nin Aralık 2021 sayısından aktardık bu yazıları. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.